Merhaba, Nereden Başlasam'ın bu bölümünde anayasa, anayasa tarihi, anayasa kavramı üzerine konuşacağız. Konuğumuz doçent doktor Murat Sevinç, aynı zamanda Duvar Gazetesi yazarı. Doçent dedim ama neredeyse profesör de diyebiliriz.
Evet, profesörlüğüme az kalmıştı bir şeye. Kanun hükmünde kararnameye konu olduğumda. Dolayısıyla evet, doçentim. Devam etseydim herhalde şimdiye kadar olmuştum ama...
Kaldığınız yerden devam edip profesör olmanızı umuyoruz ve bunun olacağından da eminim. Umarım yakında olur sadece.
Bakalım.
Tabii Murat Sevinç aynı zamanda bizim bu podcast serimizin, kendisine de henüz söylemedik ama, ilham kaynağı. Şöyle.
Teşekkür ederim.
Yani biz zaten bir günde buna benzer bir şey yapmak niyetindeydik. Çerçevesini çok oturtamıyorduk. Tabii bir yandan da gözlemlediğimiz bir hadise vardı ki, toplumun bir kesimi, çok çok geniş olmasa da küçümsenmeyecek bir kesimi, bilgiyi aç bir şekilde çeşitli seminerlere, kurslara gidiyor. Ben bir akşam bir arkadaşımla buluştum. Eşin de geleceğini zannediyordum. Eşi gelmedi. Nerede dedim? Kursta dedi. Ne kursu dedim? Sizin verdiğiniz de hiç bilmiyorum. Anayasalar tarihi kursu dedi. Ben de bir güne gelip dedim ki, ya anayasalar tarihi kursuna bile gidiyor insan. Bile derken hocam, konunun küçümsenmesinden değil.
Teknik olmasından.
Ne kadar insanlar çünkü bilgiye aç. Ben de şaşırdım. Haklısınız çünkü gelenleri görünce ben de şaşırdım. Ve beklemiyordum o kadar.
Daha sonra benim verdiğim bir seminerde de seminerlerinize katılan birinden, sizin hakkınızda Diken.com'da yazısı da çıkmıştı. Sanem Güven'den de. O semineri sizin verdiğinizi öğrenince, ilham kaynağımızı buraya getirelim dedik. Çok uzattım girişi ama ilham kaynağımızda 20 aylık bebeğini bıraktı. Buraya geldi. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. O zaman Diken'e, Duvar'a ve Sanem Hanım'a teşekkür ediyorum.
O zaman
buna vesile oldular.
Sanem'in yazdığı yazıdan bir alıntıyla ya da kopya çekerek ilk sorumuzu soralım hocam.
Buyurun.
Anayasalar tarihini konuşmak için yontma taş devriminden başlanması gerektiğini söylemişsiniz seminerler dizinizde. Niçin oradan başlıyoruz?
Evet, bu aslında benim 3 yıl öncesine dek çalıştığım kürsünün bir geleneği. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin, diğer adıyla Mektebi Mülkiye'nin anayasa kürsüsü, hukuk fakültelerinin anayasa kürsülerinden, anayasa dersi verenlerinden farklı bir yöntem izliyor. 50-60 yıldır belki. Bu büyük ölçüde aslında Mümtaz Soysal'la başlayan bir şey tarih içinde. Anayasayı anlatmak. Bu yalnızca bizim yaptığımız, bizim kürsünün yaptığı bir şey değil ama bizde dersler hep siyasi tarih, iktisat tarihi, düşünce tarihi içinde anayasa anlatmak ve anayasa hukuku diye bildiğimiz hukuk dalını da bunun içine yerleştirmek şeklindeydi. Bunu diğer hocalar da devam ettirdi. Beni asistan alan Yavuz Sabuncu ve Cem Eroğlu, Yavuz Sabuncu rahmetli oldu, Cem Eroğlu emekli oldu. Onlar da bu geleneği devam ettirdi. Bu aslında bir kürsü geleneği. Örneğin ben anayasa hukukçusu değilim, anayasacıyım. Hukuk fakültesini bitirmedim. Siyasalda yüksek lisansımı ve doktoramı siyaset biliminde yaptım. Ve bizdekilerin çoğu da, bizim kürsüdekilerin çoğu da bu formasyondan geçmiş insanlardı. Hocalar da öğretim üyeleriydi. Nitekim birlikte atıldığım kürsü arkadaşım, 7 Şubat kararnamesiyle atıldığım kürsü arkadaşım Dinçer Demirkent'te, o da Gazete Duvar'da köşe yazıları yazıyor 2,5 yıldır. O da siyaset bilimi kökenli, master'ını, doktorasını orada yaptı, siyaset biliminde yaptı. Bu bir kürsü geleneği. Ben hem o geleneğin içinde büyüdüğüm için doğrusu, hem de daha iyi olanın da bu olduğunu düşündüğüm için bu geleneği sahiplendim ve ders verdiğim yıllar içinde de bunu devam ettirdim. Hem siyasal bilgilerde, hem de işte 8-9 yıl kadar derse gittiğim ve birinci sınıflarına anayasa anlattığım Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünde bu geleneği sürdürdüm. Yontma taş tabii çok abartılı gelebilir herkese ama önce anayasa hukukunu anlamak için anayasa tarihini bilmek gerekiyor. Anayasa tarihini bilmek için de doğrusu siyaset nedir, devlet nedir? Çünkü anayasa dediğimiz şey eninde sonunda devletle ilgili bir şey. Siyaset nedir, devlet nedir, siyasal sistem nedir, siyasal düzen, anayasal düzen nedir? Bu kavramları bilmek gerekiyor. Düşünebilmek ve konuşabilmek ve çalışabilmek için. Ve Türkiye'de çok ciddi bir sorundur. Akıl almaz bir kavram kargaşası yaşanıyor bu ülkede. O yüzden de hep önce siyasetin işlevi neydi ile başlayıp birkaç milyon yıl içinde siyasetin işlevi neye dönüştü? Devlet dediğimiz örgütlenme ki hepi topu işte 5000 küsur yıllık bir tarihi var. Aslında uygarlık tarihi içinde, dünya tarihi içinde son derece yeni, genç bir örgütlenme biçimi devlet. Ve iş bölümünün ve sınıfların ve çelişkinin ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan ve onu sürdürmek üzere aslında ortaya çıkan bir örgütlenme biçimi. Dolayısıyla onu anlatabilmek için oradan başlamak gerekiyor ve sonra da devlete geliyorum. İşte devlet tarihi, modern devlet, bugün bizim tanık olduğumuz, bildiğimiz bütün kurumların doğuşu belli bir tarihten itibaren. Bunları anlatıyorum. Çünkü işte bunları bilmeden ve anlatmadan ne Batı anayasacılığını anlamak mümkün, ne kendi anayasacılığımızı anlamak mümkün. Çünkü eninde sonunda işte 2. Mahmut Senedi İttifakı 19. yüzyıl başında Ayanlarla imzaladığında örneğin pek çok tarihçi bunu işte 1215 tarihli Magna Carta Libertatum'la karşılaştırır filan ve ters oluşum olarak anlatır işte. 600 yıl sonra Batı'da merkezi devletler güçlenmişken merkezi devletin aleyhine derebeylerin güçlenmesi dolayısıyla bir ters oluşum olarak bunu anlatır ama o günden başlar bizde anayasalar, belgeler tarihi ve bütün bir 19. yüzyıl Osmanlısı, Osmanlı-Türk modernleşmesi aslında Batı uygarlığını yakalama, kaçmakta olan trenin son vagonunu atlama tarihidir. Onu bilmeden doğrusu Osmanlı-Türk anayasacılığını anlamak da mümkün değil. Ve bu tarihi anlamadan da güncel herhangi bir anayasal sorun üzerine tartışmak ve konuşmak da bana kalırsa mümkün değil. Çünkü anayasalar böyle basit sözcüklerden ibaret metinler değil. O işin çok kolay tarafı, işin doğrusu. Bu anlamda anayasa yazmak son derece basit bir şeydir. Ama anayasalar onlardan ibaret değil, o sözcüklerden ibaret değil. O sözcüklerin oluşum sürecini bilmek ve o sözcüklerin de nasıl yaşayacağını ve olgunlaşacağı üzerine kafa yormak ancak bu tarih bilgisiyle mümkün olur. O yüzden abartılı gibi gelebilir ama bütün bir dünya tarihi ve devlet tarihi bilmeden anayasaları anlamak doğrusu pek kolay ve mümkün değil. O yüzden oralardan başladım. Yani Sanem Hanım'ın sözünü ettiği yontma taşlarından başlamamın şeyi buydu. Tabii onu saatlerce falan anlatmıyorum ama işte bir saat yaklaşık olarak siyasetin işlevi nasıl değişti diye anlatmak zorundasınız ki devleti anlayabilelim.
O da toplumsal örgütlenmeyi gerektiriyor.
Tabii çünkü devlet aslında çok genç.
Kabile çağına kadar.
Dünya tarihinde çok genç bir örgütlenme biçimi. Türkiye'de devlet hayranlığı, bir tür devlete tapınma filan, devletsiz düşünememe vardır. Ama insanoğlu devlet adı verilen örgütlenme biçimi olmadan önce de yaşıyordu. Ve çeşitli üretim biçimlerine sahipti. Hayatını sürdürebiliyordu. Onun ortaya çıkışının gerekçeleri var. Ve işte bugün o devlet tarihi içinde işte 300-500 yıllık bir yine son derece genç bir ve başarılı ve yaygın bir üretim biçimiyle kapitalizmle karşı karşıyayız. İşte bütün dünyayı sarmış bir üretim biçimiyle karşı karşıyayız. İşte o feodalitenin yerini nasıl o aldıysa onun yerine bir başka üretim biçimi alacaktır bir süre sonra. Şu anda dünyada pek çok aklı başında düşünür bu üretim biçiminin de aslında sonuna gelindiğini, bunun yerini henüz ne olduğu bilinmeyen bir başka üretim biçiminin ve başka bir yaşam formunun alacağını da söylüyor. Tahmin ediyorum 50 yıl sonra, 100 yıl sonra da başka bir anayasa anlatılacak. Yani anayasa dediğimiz şey büyük ölçüde devlettir ve o devletlerin tebaasıyla belli bir tarihten itibaren de yurttaş adı verilen insanlarıyla kurduğu ilişkilerin kurulma şeklidir aslında.
Tamam, biz 50-100 yıl sonrasından hocam 150 yıl öncesine gelelim.
Buyurun.
İlk anayasamız. Demin yazmak basit dediniz ya, çok teknik bir şey değil ama biraz fazla hızlı yazılmış bir anayasa mı? Bana öyle geldi de tekrar bakarken.
Şu anki anayasayı mı?
Hayır 1876 yani Mithat Paşa'ya bir anayasa hazırla deniliyor. Hemen birkaç ay içinde anayasa.
Tabii onlar bir 28 kişilik bir komisyon oluşturuyorlar. Abdülhamit de katılıyor. İkinci Abdülhamit de katılıyor anayasa yazım sürecine. Aslında o bir anayasa 1876 kanun esası ama bizim anayasal belgeler tarihi daha öncesinden başlıyor. İşte Senedi İttifak'tan başlıyor. Ona bir anayasal belge diyoruz ama anayasa değil. anayasal belge adını daha fazla hak eden 1839 Tanzimat Fermanı'dır asıl olarak. Onun tekrarı sayılabilecek 1856 Islahat Fermanı'dır. O dönemin Osmanlısının Avrupa Birliği'ne giriş çabasıdır aslında bu fermanlar biraz. Biz de sizdeniz, biz de sizinle aynı trendeyiz deme çabasıdır, etkinliğidir. 1876'da biraz İngiliz zorlaması ve işte Mithat Paşa'nın zorlamasıyla Abdülhamit zaten o koşullarda ancak tahta çıkabiliyor doğrusu. Çok hızlı değil, çok hızlı değil ama orada problem. Yani iki şey söylenebilir 1876 için. Birincisi dünyadaki batıdaki milliyetçilik dalgası, yeni devletlerin kurulması ve yeni anayasaların yapılması çağı olduğunu düşünürseniz 19. yüzyılın pıtrak gibi çoğalan işte Osmanlı'da da ilk şey yapanlar, ayaklananlar Yunanlılardır. İlk uyananlar 1820'lerde onlar bağımsızlıklarını elde ettiler filan. Şimdi bütün bir şeyde Avrupa'da filan anayasalar yapılıyor. Bu açıdan aslında bizim toprakların anayasacılığı öyle küçümsenecek bir anayasacılık değil. Erken bir tarih sayılır. Örneğin koskoca Rusya hala mutlak monarşiyle yönetilirken Osmanlı 1876'da şeye geçti. Meşruti monarşiye, parlamentolu monarşiye geçebildi. Bu açıdan zengin ve köklü sayılabilecek bir geleneğin başlangıcı ama diğer taraftan da Abdülhamit'in istediği pek çok şeyi anayasaya koydurabildiği dolayısıyla meclisin değil de Abdülhamit'in çok güçlü olduğu yani sultanın çok güçlü olduğu bir şeydir, anayasadır bu. Nitekim işte çok kısa süre Abdülhamit buna tahammül edebildi bu anayasaya ve 1878'de Şubat ayıydı yanılmıyorsam meclisi tatile gönderiyor. Tatilden dönmesi için bir irade-i seniye ile davet etmesi lazım. 30 yıl boyunca bunu yapmıyor. İşte ta ki 1908'e kadar askıda bir anayasayla şeyi yönetiyor, memleketi yönetiyor. Ama işte anayasa da orada olduğu gibi duruyor filan yani. Ama öyle yönetiyor. O yüzden hızlı diyorsunuz ama şu anda yürürlükte olan 5. Cumhuriyet Fransız Anayasası 1958'de De Gaulle'ün yaptırdığı anayasa çok daha çabuk yapılmıştır aslında. Filan ve çok da eleştiriyle karşılanmıştır. Bu anayasa sürmez filan da denmiştir ama tuttu. 5. Cumhuriyet Anayasası şu ana kadar işte Fransa'nın yaşayan 3. Cumhuriyet'ten sonraki 1875 Anayasası'ndan sonra yaşayan en uzun şey oldu.
Yani anayasalarında anayasası tutması oldu. Diye bir şey var hocam. Tuttu tutmadı.
Tabii yani Fransızlar tabii çok deneyen bir millet. Yani insanın aklına gelebilecek her şeyi denedi Fransızlar. Yani konvansiyonel sistemden başladılar devrimden sonra. Direkt duvara geçtiler. Bilmem Louis Napolyon şeye geçti. İşte o Marx'ın üzerine yazdı filan. Louis Napolyon nedir? Başkanlık sistemini geçti. Sonra kendini imparator ilan etti. 1875'te 3. Cumhuriyet'e parlamenter cumhuriyeti denediler. 1946'da onun benzeri sayılabilecek bir 4. Cumhuriyet Anayasası daha yaptılar. O da olmadı. Çok muhtelif gerekçelerle. Ama 1958'de o Fransa'nın en zor günlerinde De Gaulle bir kez daha hani kurtar bizi baba diyerek yönetime çağrılınca Fransa'da Cumhurbaşkanı Coty tarafından alelacele bir şey yaptılar. Anayasa yaptılar. Hatta o anayasada 62 yılında çok önemli bir değişiklikle Cumhurbaşkanı halk tarafından seçimini de kabul ettiler. Çok tepki gösterdi Fransız solcusu filan o dönemde. Fakat bu tuttu. Bu anayasa tuttu.
Bizim geçici olarak tutmuş anayasamız var mı? Kalıcı diyemeyeceğim
Türkiye'de çok ciddi bir sorun. İşte bu yüzden anayasa tarihi bilmek gerekiyor. Anayasa tarihi bilir ve anayasa tarihiyle ilgilenir ve biraz ciddiye alırsanız anayasaların yalnızca kuru sözcüklerden ibaret olmadığını kabullenirseniz o zaman bütün siyasal çatışmaların günahlarını, sınıf çatışmasının günahını, çözümsüzleştirilmiş bütün sorunlarımızın günahını metinlere yüklemezsiniz. Örneğin Demokrat Parti'nin 1954'ten sonra bambaşka bir yere savrulup özellikle 57 seçimlerinden sonra bir böyle neredeyse diktatöryel bir şey kurma işine girişmesi, çabasına girişmesinde anayasanın bazı hükümlerinin belki küçük bir payı vardı egemenlik anlayışının ama anayasanın aslında bir suçu yoktu. 24 anayasası ufak tefek tadilatlarla çok daha demokratik bir anayasa haline getirilebilirdi. O yüzden Mümtaz Hoca rahmetli 1960'da darbenin ardından suçsuz anayasa diye bir yazı yazdı ve dedi ki bu İngiliz parlamenter demokrasi gibi bir şey yaratmak mümkün de aslında bu anayasayla. Olmadan, olmamasının tek suçlusu anayasa değildi. Bir sınıf mücadelesi ve siyasal çatışma çalışma anayasaya yüklendi. E61'de bizim anayasa tarihimizin en demokratik bilinen günahlarıyla birlikte en demokratik bilinen anayasası yapıldı. Sosyal haklarıyla, şusuyla, busuyla, özel kurumlarıyla. 67-68'den sonraki bütün çözümsüzlükler, bütün çatışmalar, ekonomik sorunlar, giderek derinleşen ekonomik sorunlar, işte askerin siyasete müdahalesi vesaire. Adalet Partililer birdenbire bu anayasayla ülke yönetilmez, burada çok özgürlük var, bu anayasa memlekete bol geliyor demeye başladı filan. Ama günahkar olan yine anayasa değildi. Aslında başka bir çatışma yine oraya havale edildi. O yüzden Türkiye'de problem ve anayasa tartışmasının hiç bitmemesi, siyasetçilerin her yıl neredeyse düzenli olarak hadi yeni anayasa yapalım demesinin tek sorumlusu anayasalar değildir. Bütün çözümsüzlükleri ve siyasetin çözmesi gereken sorunları hepsi anayasaya yüklendiği için biz aslında bu sorunları yaşıyoruz.
Mümtaz Soysal'dan ben de iletişim fakültesinde okurken anayasa dersleri almıştım.
O dönem anayasa giriyordu girişti. Hoca.
Evet. Ve hakikaten de eşsiz bir tecrübeydi.
Hoca çok önemli
anayasa
bir hocaydı.
Anayasa mosyonunu insanın kafasına çakan, kazıyan bir hocaydı. Şimdi o mesela 20-24 anayasalarını bir kenara bırakacak olursak 61 ve 82 anayasaları için bunlar birer tepki anayasası derdi.
Evet.
Çünkü kendinden önceki dönemlere tepki olsun diye ve o dönemde yanlış yapılan her şeyi düzeltmek amacıyla kaleme evet. alınmış, maksatlı, hedefi olan anayasalardı evet, bunlar.
Doğru.
Ve tutmaları tutmamaları da aslında galiba biraz bununla bağlantılı. Çünkü özlenen düzeni kurmak için yapılmış anayasalardı ama işte o bol gelen anayasa ya da 82'den sonra 61 anayasasına tepki olarak dar dikilen anayasa hep bir önceki dönemde yaşanan şeyler tekrarlanmasın.
Ama tekrarlandı.
Yapmıştı. Ama pekala tekrarlandı.
Farklı şekillerde tekrarlandı. Yani 61 Anayasası çok klasik bir parlamenter sistem. 24'teki bir takım sorunları giderdi ve çok klasik bir parlamenter sistem kurdu aslında. Nitekim 61 Anayasası'nın cumhurbaşkanları tabii o cumhurbaşkanlığı seçilme yöntemleri, üçünün de asker olması vesaire başka, ama ben hep mesela klasik parlamenter sistemin aslında en ideal cumhurbaşkanlarından birinin 73'te seçilen Faruk Orutürk olduğunu düşünüyorum. Çünkü klasik parlamenter sistemde etliye sütlüye karışmayan biridir. Zaman zaman hani Türkiye'de Çankaya noteri falan denir. Aslında biraz noterlik görevi yerine getiren biridir. İşte onun cumhurbaşkanlığı dönemi öyle. Çünkü sorumluluk hükümettedir, meclise karşı sorumluluk ve güçlü olan hükümettir. Yani İngiltere'deki kraliçenin konumuyla işte hükümetin konumunu düşünün. İngiltere çok en klasik parlamenter sistemi hayata geçirebilmiş ve sürdürebilmiş bir ülke. Doğru. 61 Anayasası'nın özellikle talihsizliği belli bir tarihten sonra kendisine hiç sahip çıkmayan hükümetlerin elinde kalmıştır. Yani mesela 65-66'ya kadar, 65'te olağanüstü bir seçim başarısıyla Süleyman Demirel Adalet Partisi ile tek başına iktidara geldi. İlk zamanlarda bu anayasa medeni bir anayasadır, bununla bunlar medeni kurumlardır filan diyor. Ama işler sıkışınca ve kötüye gitmeye başlayınca hemen böyle olmaz. Çünkü sosyal haklar filan. Çünkü o sosyal haklar, işçi hakları 60'ların başında Türkiye sermayesinin çok işine gelmiştir aslında. Talebi arttıran bir niteliği vardır. Ama ekonomik kriz yavaş yavaş baş gösterince o işçi hakları, grevler filan elbette çok rahatsız etmeye başlamıştır. Ki nitekim 12 Eylülcülerin ilk halinde anayasanın işte devleti yurttaşa karşı koruyan, sermaye büyük sermaye de işçiye karşı koruyan ve bunu açıkça Kenan Evren hem ilk darbe konuşmasında 12 Eylül Cuma günü yaptığı konuşmada hem de daha sonra anayasayı tanıtma konuşmalarında hep söylemiştir. Dile getirmiştir.
12 Mart'ta da Genelkurmay Başkanı Memduh Tanbacı'nın meşhur sözü toplumsal gelişme ekonomik gelişmenin önüne geçmişti.
Tabii.
Onu durdurmak gerek. Kiyodu diyor. Sermaye ki zaten 12 Mart döneminde de anayasa bayağı 61 anayasası delik deşik ediliyor.
Tabii yonttular. 12 Eylül bir şey, prova. 12 Eylül'ün provası her açıdan gözaltılarla, tutuklamalarla, cezaevleriyle, işkencelerle ve anayasa değişiklikleriyle 61 Anayasası'nın bir takım demokratik düzenlemelerini yonttular, değiştirdiler filan ama tümüyle ortadan kaldırmadılar. Fakat 12 Eylül işte tümü tamamen çöpe attı. 12 Eylül Anayasası, 82'de yapılan anayasa da İlk hali hakikaten son derece antidemokratik ve berbat bir anayasa. Fakat o anayasada son değişikliklere kadar çok olumlu değişiklikler de yapıldı. 2001'de 30 küsur madde değiştirildi ve epeyce bir aslında derli toplu hale getirildi sorunlar olmakla birlikte. Ama şunu anlatmak çok zor. İşte bütün yine siyasal açmazlar devredildi. Anayasaya havale edildi. Ve bu iktidar partisi döneminde 2007'de başladı bu propaganda. 2007'de halk tarafından seçilmeyi kabul ettirdiler. Halk oylamasında kabul ettirdiler. 2007 değişikliklerinde insanlar halk oylamasına gittiğini bugün hatırlayan bilenek kalmadı neredeyse Türkiye'de, ama bunu yaptılar. 2010'dan itibaren de doğrudan belli bir amaca yönelik anayasa değişiklikleri yapıldı. Yani 2010 değişiklikleri bana kalırsa o 24-25 maddelik değişiklik içinde el yüzü düzgün çok sayıda hüküm vardı elbette, buna kuşku yok. Ama bütün o değişiklik paketi aslında Anayasa Mahkemesi ve dönemin HSYK'sını şekillendirmek için yapıldı. Nitekim de şekillendirdiler hakikaten. İşte ilk HSYK seçiminde oradaki şeylerin tümü o dönemin işte popüler şeyi cemaatin eline geçti filan. HSYK'nın içindeki 10 hakim ve savcı oradan geldi. 2017 değişiklikleri de artık ben işte bu sahipsiz anayasa değişikliği diye kendi iki yazı yazdım. Şimdi bir üçüncüyü de yazacağım bu anayasa değişikliği ile ilgili. Bütün bir anayasa tarihimize baktığınızda sınıf mücadelesi görürsünüz. Çeşitli grupların çıkarlarını görürsünüz. Bir sürü şey, bir sürü çatışma görürsünüz onların altında. Ve bir mantığı vardır o sistemlerin getirilmesinin. İşte biraz önce söylediğiniz Mümtaz Hoca'nın söylediği tepkidir. 27 Mayıs öncesine tepki olduğu için örneğin 61 anayasasını yapanlar meclisi ikiye böldüler. Ve biz Cumhuriyet Senatosu yarattılar ki bir aksaçlı meclisi olsun da ayak takımını seçtiklerini biraz dengelesin filan diye. Tabii hiçbir işe yaramadı.
Lordlar kalmanız.
Tabii. İki kanatlı meclis hiçbir işe yaramadı mesela. Bu çok tipik bir tepkiydi. Bunun gibi pek çok tepki düzenlemesi vardı. 12 Eylül'de 61 Anayasası'nın özgürlükçülüğüne bir tepki olarak ve özellikle işçi hakları, bütün o sosyal haklara bir tepki olarak ve temel hak ve özgürlüklere tepki olarak şey yaptı. Yani hepsinin gerekçesini görebiliyorsunuz. Sermaye bu değişikliklerin neresinde? Bunu görebiliyorsunuz. 12 Eylül'den sonra yapılan bütün anayasa değişiklikleri örneğin çoğunluğu 2007'ye kadar, 2010'a kadar AB'nin istediği Avrupa Birliği doğrultusunda 95-99-2001 değişiklikleri, Mesut Yılmaz o üçlü koalisyonun yaptığı değişiklikler.
DSP, ANAP, MHP
evet,
koalisyonu.
Evet, onun çok önemli değişikliklerdi onlar. Hep AB'ye girme yönünde yapılan değişikliklerdi. İlk kez anayasa tarihimizde bana kalırsa hani şey saymayalım, Abdülhamit'in 1876 anayasasına özellikle kendisi için koydurduğu bir takım düzenlemeler vardır. Başta meşhur 113. madde olmak üzere sürgün yetkisi veren biliyorsunuz hemen Namık Kemal'i ve Mithat Paşa'yı anayasayı yapanları önce sürdü zaten o maddeye dayanarak. Ama ondan sonra bu anayasa 2017'de yapılan değişiklikleri kim istedi diye düşündüğümde vallahi doğrusu işte bir kişi istedi ve onun istekleri doğrultusunda bir değişiklik yapıldı gibi geliyor bana. Çünkü bu adı Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi olan değişikliğinin bir sahibi yok. O bir kişi ve bir grup dışında aslında bir sahibi yok. O yüzden de ben çok uzun ömürlü olmayacağını düşünüyorum doğrusu. Yani eninde sonunda yine bu sistemin kısa vadede değiştirileceğini düşünüyorum. Sahipsiz bir sistem. Bence... bu iktidar partisinin ömrüyle ilgili, ne kadar iktidarda kalacağı ile ilgili bir şey. Bence seçimden sonra bir iktidar değişikliği olursa klasik sayılabilecek bir parlamenter sisteme geçileceğini ben düşünüyorum. Yeniden sembolik bir cumhurbaşkanı, ama bu kez gerçekten sembolik bir cumhurbaşkanına geçileceğini düşünüyorum.
Çünkü o da başka bir tepki olacak.
Tabii. Yani daha güçlü bir meclis, işte meclise karşı sorumlu hükümet, hatta koalisyon hükümetleri, ben Türkiye için de çok ideal olduğunu düşünüyorum koalisyon hükümetlerinin. Bu iktidar partisinin uzun yıllar içinde yaptığı en önemli şeylerden biri koalisyonları bir öcü gibi göstermeyi başarmasıdır. Oysa Batı'da pek çok yaygındır koalisyon hükümetleri ve hiçbir devlet de ağlamaz yani koalisyonla yönetiliyoruz falan diye. Bence Türkiye gibi çok muhtelif sorunlar yaşayan bir ülkede birkaç görüşün hükümette olması da sorun çözücü olacaktır.
Şimdi size aynı şeyi soracaktım. Anayasa yazmak, sıfırdan bir anayasa yazmak aslında kolay bir şey olmasa gerek değil mi? Çünkü anayasalar en temel toplumsal uzlaşma metinleri. Ama hem herkesin uzlaşması olacak hem de bir karar alma mekanizması olacak ki orada kağıda bir şey yazılabilecek.
Herkesin uzlaşması mümkün değil.
Evet, o süreç nasıl...
Anayasalar işin doğrusu, mesela Thomas Jefferson şey der, bir kuşak 19 yıldır der. 19 yılda bir der ya anayasa yapılmalı ya da büyük çatışmalar yaşanmalı, savaşlar olmalı falan filan. Çünkü yeni kuşağı eski kuşağın zihniyetiyle şey yapamazsınız der. Evet, yönetemezsiniz. Ama bunu söyleyen Thomas Jefferson'ın da işte katıldığı anayasa 250 küsur kaç yıldır işte 1787'den beri yeryüzünün en prestijli anayasası ve işte en uzun süre yürürlükte kalmış anayasa filan. Çünkü Amerikalılar defalarca Yeniden yorumladılar. Amerikan Anayasa Mahkemesi, bütün mahkemeleri o anayasayı ve hükümleri yeniden yorumladı. Giderek daha özgürlükçü yorumlar yaptılar vesaire. Anayasa, bütün anayasalar siyasal mücadelenin geldiği yerin sonucudur. Dolayısıyla bir mutlak uzlaşma filan söz konusu değildir toplumsal kesimler arasında. O toplumsal kesimler birbirini iter, hepsi birbirini gücü oranında iter, sonunda bir yere gelinir. O yer hiç kimsenin tam istemediği bir yerdir ama iyi kötü de bir uzlaşma yeridir ve bir anayasa yapılır. O anayasayı yapanlara çok büyük görev düşüyor. Günün, yine Mümtaz Hoca'yı madem andık yine ondan gidelim. Günün kolaycılığına ve siyasal gücün kolaycılığına kapılmadan, konforuna kapılmadan, geleceği de düşünerek, yalnızca kendi siyasi ikbalini falan düşünmeden ya da konjonktürü düşünmeden yapılması gerekiyor anayasaların. Ancak böyle yaparsanız ve ondan sonra da doğru dürüst uygularsanız, yani anayasalar ilkelerden oluşur. Anayasada ilkeden başka bir şey yoktur aslında. Özellikle temel haklar dediğimiz alan büyük ölçüde ilke koyar. Anayasanın örneğin değiştirilemez maddesi dediğimiz işte ilk üç maddeden ikincisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerini sayar. Onları tanımlamaz. Anayasanın diğer maddelerine bakarak bu hukuk devletini gerçekleştirmek için, bu demokratik devleti, bu laik devleti, bu insan haklarını gerçekleştirmek için konulmuş düzenlemeler deriz. O ilkeleri özgürlükçü yorumlarsanız, o yüzden ben son değişikliklere kadar yıllarca 82 anayasasına bu kadar haksızlık etmeyin, bu kadar aşağılamayın, buna muhtaç kalırız. Nitekim kaldık anayasa askıya alındıktan sonra. Çünkü buradaki ilkeler örneğin hukuk devleti diyor ikinci madde, demokratik devlet diyor. Bunu düzgün yorumlarsa yargı ve idare çok daha yaşanabilir bir ülke olabilir. Bunlar kavramdır. Kavramları birileri yorumlar. Yargı ve idare yorumlar. Örneğin kamu düzeni Fransa'da da vardır. Pek çok yerde kamu düzenini sağlamak için zaman zaman hak ve özgürlüklere sınırlamalar getirilebilir. Ama Fransa'da 1 milyon insanın barışçıl toplantı ve gösteri yapma hakkı var. İnsanlar çıkıp gösterisini yapabilir. Bu kamu düzenini ihlal kabul edilmiyor Fransa'da. Bu doğal, demokrasinin gereği kabul ediliyor. Türkiye'de 3 kişi dışarı çıktığında tepesine vuruyorlar. Kamu düzenini ihlal ettin diyor. Vali gösterileri yasaklıyor. Her şeyi yasaklıyor. Şu anda iktidar partisi yanları dışında bu ülkede hiç kimsenin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı neredeyse kalmadı. Şimdi burada günah anayasada değil ya da hatta çoğu zaman yasalarda da değil. Örneğin bizim yasalarımız herkesi canın tepene attıran adamı tutukla, iddianamesini kavalaya yaptığın gibi yazmadan bir yıl içeride tut bu adamı filan demiyor. Ne diyor yasa? İşte kaçma şüphesi olacak, delilleri karartma şüphesi olacak ve sen bunları açıklayacaksın diyor yani. Sadece kaçma şüphesi var demek de yetmez. Ayrıca öbür tarafta İnsan Hakları Mahkemesi var. Başka sözleşmeler var. Tabi olduğumuz uluslararası temel haklara ilişkin sözleşmeler var. Siz bunları düzgün yorumlarsanız insanlar cezaevinde böyle kalmaz. Tutuklu yargılanmaz durup dururken. Ne bileyim Akın Atalay örneği. Geldi Akın Atalay. Savcıya ifade vermek üzere yurt dışından geldi. Kaçma şüphem var diye tutukladılar. Şimdi bu absürt bir durum ve burada hata yasada değil. Burada hata anayasada da değil. Bu böyle
yorumlayan.
Böyle yorumlayanlar.
Yorumlayanın niyetinde.
Tabii böyle yorumlayanların da niye yorumladığını bu ülkede herkes zaten biliyor. Bunu dile getirebiliyor ya da getiremiyor. Başka mesele. O yüzden Tarık Sefer Tunayan'ın, hep bu örneği vermeyi seviyorum, bir kitabının kapağında büyük bir kamu hukukçusu, anayasa tarihçisi aslında Tarık Sefer Tunay'a, insan derisiyle kaplı anayasa yazar. Çünkü hoca zamanında Fransa'da müzeyi gezerken orada devrimden sonra yapılan bir anayasanın kapağında bunun yazdığını, bu anayasa insan derisiyle kaplanmıştır yazdığını görmüş. Bütün anayasal ilkeler dediğimiz yüzyıllarca verilen büyük mücadelelerin, yapılan savaşların, dökülmüş kanların sonucudur. O yüzden de bütün anayasal ilkeler son derece değerlidir. Ama sahip çıkarsanız ve uygularsanız değerlidir. Uygulamazsanız da o ilkeler işte öyle kalır. Şu anda çoğu durumda Türkiye'de olduğu gibi, buna da nominal anayasa deniyor anayasa hukukçulukta. Yani hukuksal gerçeklikle siyasal gerçekliğin birbirini hiç tutmadığı, sözde anayasa olarak çevriliyor, hiç tutmadığı durumlar olabiliyor. İşte şu anda biz biraz böyle bir şey yaşıyoruz. İkinci madde, Türkiye Cumhuriyeti laiktir, sosyaldir, hukuk devletidir, insan haklarına saygılıdır diyor ama laiklik de tartışılır, sosyallik niteliği de tartışılır. Hukuk devleti ruhuna fatiha, insan haklarına saygı ne kadar olduğu tartışılır ama orada o ilkeler var ya da 10. maddesi anayasanın hali hazırdaki, bakın bu sabahtan akşama kadar küçük düşürülen anayasanın 10. maddesi kadın erkek eşittir diyor. Devlet kadın erkek eşitliğini yaşama geçirmek için gerekli tedbirleri alır diyor ama Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi içinde bir tane kadın üye yok. Mesela Hakimler Savcılar Kurulu içinde herhalde bir iki tane, bir iki kişi var kadın. Bütün bürokrasiye bakın, devlete bakın değil mi? İşte her yerde erkekler var. Oysa anayasanın açık emri devlet bu görevi yerine getirir diyor.
Gün Yüksek Kurulu'nun içinde bir kadın üye olmadığını görünce geçmişine baktım. Şimdi rakam unuttum ama o gün üşenmemiş hesaplamıştım. Bütün tarihinde 100 küsur üye içinde 2 tane mi kadın var, 3 tane mi kadın
tabii,
var. Bir de RTÜK yani.
Bu felaket. Şimdi bunu hukuksal düzenlemeler gereksiz midir? Hayır, gereklidir. Fransızlar yaptı. Bütün işte liste usulü seçimlerde bir kadın erkekten sonra bir kadın üyeden sonra bir erkek üyeden sonra bir kadın liste, yani eşit liste seçilir seçilmez başka mesele ama kadın erkek eşitliğini seçimlerde en azından böyle sağlamaya çalıştı. Türkiye'de de yapılabilir mi? Elbette yapılabilir ama tarih ve iktisat, sosyoloji ve siyaset bilimi bu yüzden gerekli. Bu siyasal kültür ve toplumsal kültürle ilgili ciddi bir dönüşüm gerektiriyor. Şimdi 15 Anayasa Mahkemesi üye için, şimdi 16 bir tane orada tuhaf durumda bir üye var işte. Henüz emekliliği gelmediği için emekli edilemedi falan ama anayasaya göre 15 üyesi var Anayasa Mahkemesi'nin. Özel durumu bir tarafa bırakırsak bir tane kadın üye, bir tane kadın hakim yok mu? Türkiye'de bir tane kadın profesör yok mu Anayasa Mahkemesi üyeliğine layık olabilecek? Bir kişi yok mu? Niye atamalarda hiç akla gelmez? Türkiye'deki toplam hakim savcı sayısı içinde kaç tanedir kadın? Değil mi? %20-25-30 civarındadır maksimum. O da belki yeni yeni artmaya başlamıştır. Hukuk fakültelerinde eşittir kadın erkek öğrenci
hocam,
sayısı.
Hocam tahmin ederim çok alakasız bir yere gideceğim gibi gelecek ama sizin anayasa tarihi seminerlerinize katılanların çoğunluğu kadındır diye tahmin ediyorum.
Doğru. Yarıdan fazla. Yarıdan fazla. Ama kadın hayatın her yerinde, ama kamu kurup kadın hayatın her yerinde. Kadınlar bir yıl Türkiye'de sanatı protesto etsin, bütün tiyatrolar kapanır. Yalan mı?
Yani yayın evleri kapanmayı bıraksalar yayın evleri.
Hepsi kapanır. Yani işin doğrusu bu. Ama bu böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Ama bakıyorsunuz bütün kamu kurumlarının, ben arada bir internet sitelerine girip bakıyorum, bir felaket. Yani tamamının yönetim kurulu neredeyse erkeklerden oluşuyor. Niye? Yani bu üniversitelerden işte kadınlar da. Şimdi bunu hukuksal düzenlemelerle elbette, ama o hukuksal düzenlemelerin yaşama geçirilebilmesi ve kabul edilebilmesi başka bir toplumsal ve siyasal mücadeleyi gerektiriyor. O yüzden şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Siyasetin düzeyi ayrıdır, hukukun düzeyi ayrıdır. Hukukla yapabileceğiniz şeyler sınırlıdır. Tekrar söylüyorum, işte anayasanın 15. maddesi diyor ki savaş durumunda dahi bir kişinin suçu hükmen sabit oluncaya dek suçlu kabul edilemez, değil mi? En işte yüzlerce yıllık bir ilke bu. Savaş durumunda dahi hiç kimseyi suçlu ilan edemezsiniz diyor. Bizde gözaltına alındığı andan itibaren insanlar suçlu ilan ediliyor. Devlet tarafından ve basın tarafından. Değil mi? O diyor terörist bilmem ne filan. Yahu dur, daha yargılanıyor da ortada hiçbir şey yok. Anayasa bunun tam tersini söylüyor. Orada bir anayasa var. Yani
yazılı metinin ötesinde bir şey aslında anayasa.
O yüzden Mümtaz Soysal'ın, bakın hocayı dördüncü kez anmış oldum. Mümtaz Soysal'ın bir lafı bence Türkiye'de yapılmış bugüne kadarki en iyi anayasa okumasıdır. Tek bir cümle anayasaları yaşatan içlerindeki sözcükler değil, dışarılarındaki hayattır. Doğru, bu kadar basit. Fransızlar anayasalarını çok eleştirdiler 58'den sonra ama Fransız siyaseti ve Fransız siyasal kültürü ve toplumsal kültürü bir şekilde onu yaşattı. Dediler ki bu kadar güçlü bir cumhurbaşkanı ile meclis farklı görüşte olursa bu sistem tıkanır. Nitekim işte Mitterrand döneminde farklıydı. Bir cumhurbaşkanı daha var. Biri sosyalisti, öbürü kohabitasyon tabii. İşte mesela o kohabitasyonla bu adamların bu siyasal demokrasi bunu aşmalarını sağladı ve sistem tıkanmadı. Ama Türkiye'de birini delirtme, herhangi bir görüşten, bunu tek bir görüşe falan da indirgemiyorum. Birini delirtmek istiyorsanız koltuk veriyorsunuz. O zaten bir süre sonra o koltukta delirmeye başlıyor. Değil mi? En makul zannettiğiniz adam bile mesela bir süre sonra tuhaf davranmaya başlıyor falan. Yani garip işler yapmaya başlıyor. Dolayısıyla işte bütün bunlar için ve bu anayasadaki sözcüklere tapınmayı terk etmek için anayasa tarihi ve mutlaka siyasi tarih, yani aslında anayasa hukuku kitapları dışında bir şey okumak gerekiyor.
Biz sormadan siz konuya girdiniz hocam, ne güzel.
Ha, gireyim mi bu konuya?
Ne okumak lazım?
Evet.
Valla iktisat tarihi, mutlaka siyaset bilimi, siyasi düşünceler tarihi ve mutlaka siyasi tarih. Hani dünya tarihi okumuyorsanız da en azından Türkiye'nin siyasi tarihini, yani şeyi bilmek zorunda yani bu insanlar. İşte bu ülkede son 100 yılda neler oldu? Bunu bilmek zorunda. Yani niye hiç bitmedi bu anayasa tartışması? Nedir bu insanların derdi? Yani Demokrat Parti ile CHP o 46-50 arasında muhteşem işler yapan ve Türkiye'nin şeyini değiştiren, atmosferini değiştiren Demokrat Parti ne oldu da birden ve solun desteğini alan, o dönemin sol aydınlarının desteğini alan Demokrat Parti. Ne oldu da birdenbire 54'ten sonra bambaşka bir yere gitmeye başladı. 6-7 Eylül olayları oldu bu ülkede bilmem. 57 seçimlerinden sonra iyice artık işler şeyinden çıktı, çığırından çıktı. 61'de niye bu anayasa tartışması oldu? Niye bu ülke anayasayla, bu anayasayla yönetilmez dedi bu insanlar? Ya da nasıl oluyor da Celal Bayar'ın terminolojisinin neredeyse aynısını bugünkü iktidar sahipleri kullanıyor değil mi? Mesela sürekli milli iradeden söz ediyorlar. Bunun bir kökeni var. Bu Türkiye'deki milli iradeciliğin bir kökeni var işte. Bu 50-60 arasında yaşanan kavganın sonucundadır. Türkiye sağından en çok işittiğiniz şeylerden biri Anayasa Mahkemesi'ni eleştirirken, bürokrasiyi eleştirirken örneğin milli iradeye koşulan ortaklar derler. Çünkü hiçbir zaman özel kurumlardan, 61'in özel kurumlarından haz etmediler. Özel üniversiteden hiç haz etmediler. O yüzden 82'de bakın YÖK anayasadan önce kabul edildi. Yani darbecilerin ilk yaptığı şey YÖK kanununu çıkarmaktı. Ve başına da doğramacıyı getirdiler o şey. Ve bitirdiler üniversiteyi. Bitirdiler. Şimdi bunu bilmeden yalnızca anayasa metnini alır bakarsanız. Evet Türkiye'de dünyada yeniden keşfetmeye gerek yok. İşte yazılmış bir sürü anayasa var. O yüzden diyorum anayasa yazmak zor bir iş değildi. Yani sözcüklerden ibaret sayarsanız bunu. Evet zor bir iş değildir. Yeter ki o işte partiler biraz uzlaşsın. Toplumda iyi kötü bir şey. Bundan sonra parlamenter sisteme yeniden dönülürse örneğin ben toplumda iyi kötü bir uzlaşma bu konuda. Bunu da denedikten sonra uzlaşma olacağını doğrusu tahmin ediyorum. O yüzden yani olabildiğince anayasayı da öğrenmek için bence mesela Tarık Sefer Tuna'ya, Bülent Tanör, Mümtaz Soysal okunmalı. Anayasa tarihi okunmalı daha çok. Yani ben bunlar hani çok klasikleşmiş isimler diye görüyorum. Şimdi başka genç arkadaşlar var bu konuları çalışan eden insanlar falan da var ama yani bu anayasaların tarihi ne ilişkin ve doğrudan o günlerin yani 1930'ların ekonomisi nasıldı? Bunun için iktisat tarihi okumanız gerekiyor işte. Yani nasıl bir ekonomiyle o planlamaya geçildi? Anlatabiliyor muyum? Yani
temel olarak yani siyasal dönemin, tarih, sosyal tarih, iktisat tarihi.
Tabii yani Kadro Dergisi niye kuruldu? Ve niye o kadar sayı çıkabildi de ondan sonra bütün kurucuları yurt dışına gönderildi bu adamların filan. Çünkü fazla solculuk yapmaya kalktılar filan işte Şevket Süreyya'lar falan filan. Ya da bugün işte Kürt sorunu tartışıyoruz. Şimdi kuruluş dönemi tartışmalarını bilmeden bugün nasıl Kürt sorunu tartışacaksınız? Ve bunu anayasa bağlamında tartışacaksanız mecburen 1918, 19'a, 20'ye ve 21 anayasasına bakmanız gerekiyor Kürt sorunu. 21 anayasasında kabul edilen yerel özellikler, muhtariyet sistemi ne bileyim bugün HDP'nin savunduğu işte o öz yönetimden filan daha ileri bir özellik sağlıyor mesela. Ne oldu peki? Niye bu terk edildi? Hangi tartışmalar yaşandı? Biz niye bugün vatandaşlık tanımı tartışıyoruz? Biri Türkiye'li diyor, biri Türk diyor. Bunların hepsi 1920'lerde var. Konuşuluyor, tartışılıyor. Ve anayasa tartışmalarında da var işte. O yüzden de şeyi bilmeden, tarihini bilmeden ve bu ülkedeki sınıf mücadelesi tarihini işin doğrusu bilmeden yani daha sağdaki arkadaşlar kusuruma bakmasınlar ama Türkiye anayasa tarihini, Türkiye'deki sınıf mücadelesi tarihini bilmeden anlamak da bana kalırsa o kadar kolay değil.
Yani çok güzel bir son cümle
örneğin muhalefetsiz meclis olmasaydı, öyle bir meclis ve bir tek parti iktidarı olmasaydı herhalde Milli Korunma Kanunu'nu çıkarmak da mümkün olmazdı. Varlık vergisini çıkarmakta ve gayrimüslimlerin mülkünün bir kısmını hiç olmazsa Müslüman sermayeye böylesine rahat ve kolaylıkla aktarmak da mümkün olmazdı. Bunların hepsi üzerine bir fikir sahibi olmak ve geniş bir okuma yapmak gerekiyor. Aksi takdirde çok teknik sözcükler üzerinde tartışır dururuz ve bu anayasa tartışması hiçbir zaman bitmez. Ben yani çocuğum işte 20'li yaşlara geldiğinde artık bunlar konuşulmasın doğrusu.
Yaklaşık 18 sene isterim. Sonra.
Tabii yani çünkü 100 yıl boyunca bu toplumun sürekli anayasa tartışmasının tek günahı anayasa metinlerinde değil. Söylemek istediğim bu. Her şeyi kendi düzeyinde konuşmak ve tartışmak lazım. Yani evet hukuk metinlerini kullanabilirsiniz ama örneğin ırkçılık gibi bir sorununuz varsa bunu mevzuatla çözmeniz pek mümkün değildir. Başka mekanizmalarla ve başka bir eğitim sistemiyle ancak bunu çözmek mümkün olabilir. O yüzden önem verelim anayasalara ama bu kadar da. Biraz başka taraflara da bakalım. Yani biraz toplumsal boyutuna, tarihsel ve kültürel boyutuna Bakalım bu her sorun için geçerli. Türkiye'deki hem cinsiyetçilik için geçerli hem işte ırkçılık için geçerli. Pek çok konuda mevzuatla yapabileceğiniz şeyler sınırlıdır. Önemlidir ama sınırlıdır.
Hocam çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür hem ederiz. Size hem sizi bize yollayan anlayışlı çok bebeğinize.
Çok uzatmadım umuyorum.
Yok yok hocam çok zevkli.
Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun.